Ayrım 17.
21. 12. Kazak alayı 2 günden beri geri çekiliyordu. Yavaş yavaş, savaşa savaşa ama çekiliyordu. Rus ve Roman ordularının yük katarları tozlu yollarda ilerledi. Bu arada Birleşik Avusturya Alman tümenleri geri çekilen orduları derinlemesine bir cenah harekatıyla kucaklamış, çemberi kapamaya çalışıyordu. Bir akşam 12. alayla yanı başındaki Roman Tugayı'nın çevrilmek üzere olduğu haberi geldi. Geceliğin dağcılar tümeninden bir bataryayla takviye edilen 12. alay, Golş Vadisi'nin aşağı kesiminde geri korunma mevkilerini işgal etme emri aldı. Alay nöbetçileri dağıttıktan sonra ilerleyen düşmanı karşılamaya hazırlandı. O gece Misha Koşeyov'la Tatars köyünden kıt kafa bir kazak, Alexi Beşniyak bir ileri karakola gönderildiler. Bir kör kuyunun yanında sel yatağına gizlenip ayaz havayı soludular. Bulutlarla kapalı gökyüzünden zaman zaman telaşlı çığlıklarla yaban ördeği sürüleri geçiyordu. Cigara içilmemesi için emir vardı. Misha sinirliydi. Arkadaşının kulağına fısıldadı. Garip bir hayat bu Alexi. İnsanlar kör gibi dolanıyor ortada. Bir birleşiyorlar, bir ayrılıyorlar. Bazen birbirlerinin ayağına basıyorlar. Bak, mesela şurada ölümün kenarında yatıyorsun da nedir bu olanlar? Bir şey anlıyor musun? Dünyada en korkunç şey bana kalırsa bir başka adamın yüreğidir. Ne yaparsan yap, adamın yüreğinde olup bitenleri bilemezsin. Burada senin yanında uzanmışım ya, ne düşündüğünü bilmiyorum işte. Ne zaman bildim ki zaten? Senin ardında ne biçim bir hayat var, onu da bilmiyorum. Sen de beni bilmiyorsun tabii. Belki şu anda seni öldürmek geçiyor içimden. Sen tutmuş bana çörek uzatıyorsun, ne düşündüğümü hiç bilmeden. İnsanlar kendilerini de pek tanımıyorlar. Yazın hastanedeydim. Yanımdaki yatakta Moskova'dan bir er vardı. Sabah akşam bana kazaklar nasıl yaşar onu sordu. Daha bir sürü şeyler, saçma sapan. Onlara kalsa kazak dediğin bu dünyada yalnız kırbaçtan anlar, başka bir şey bilmez. Vahşi adamlar sanıyorlar kazakları. Kazağın yüreği yok sanıyorlar. Göğsünde yürek yerine idare lambası var sanıyorlar. Ama gel gör ki biz de onlar gibi insanız işte. Biz de kadın kız severiz. Kendi kederimize ağlarız. Başkasının sevinciyle sevinmeyiz. Sen ne düşünüyorsun Alexi? Ben hayata açım, aç. Dünyada ne güzel kadınlar var, aklıma gelmiyor mu? Yüreğim bir acıyor ki. Kadınları pek sever oldum. Tümünü severim vallahi. Hepsiyle de yatarım. Uzunu, kısası, sıskası, şişkosu. Ama hayatı da bir ayarlamışlar ki dostum. Tek bir kadına yapıştırıyorlar seni. Tamam, ondan sonra ayrılmazsın ölene kadar. Nasıl olur da insan bıkmaz? Şimdi de hepsinin üstüne bu savaşı çıkardılar. Sana iyi bir kötek gerekti ya, olmadı işte. Ulan boğa diye Beşniyak Misha ile alay etti. Niyeti kötü değildi ama. Misha arka üstü uzandı, sustu. Göğün boşluğuna bakıyordu. Elleri soğuk, sakin toprağı okşarken dudaklarında düşteymiş gibi bir gülümseme oynuyordu. Nöbetlerinin sona ermesine bir saat kala Almanların baskınına uğradılar. Beşniyak bir el ateş edebildi. Sonra dişlerini gıcırdatıp acıdan iki büklüm yere yuvarlandı. Bir Alman süngüsü bağırsaklarını deşti, sidik torbasına daldı. Bel kemiğine dayandı. Orada titredi kaldı. Koşeyov bir dipçik darbesiyle yeri boylamıştı. İri yarı bir Alman'dı onu sırtına atıp götüren. Kendine geldiğinde kendi kanı içinde boğuluyor sandı. Sonradan soluk alıp gücü kuvveti geri gelince Alman'ın sırtından kayıp tüymesi güç olmadı. Bir salvo savurdular ardından karanlık fundalıklardan yararlandı, kurtuldu. Rus-Roman kuvvetleri kıskaç hareketinden kurtulduktan, geri çekilme durdurulduktan sonra 12. alay cephe gerisine alındı. Alaya verilen emir, yolları kesip nöbet postaları dikerek asker kaçaklarının cephe gerisine geçmelerini önlemekti. Gerekirse üzerlerine ateş edilecekti. Yakalananlar başlarında muhafızlarla tümen karargahına gönderilecekti. Misha Koşeyov, karakol görevine ilk gidenler arasındaydı. Üç Kazak'la birlikte köyden çıkıp mısır tarlasının sonunda yola yakın bir yerde mevki aldılar. Yol bir korunun kenarından dolanıp yuvarlacık tepeli, ekimli bakımlı bir vadide gözden kayboluyordu. Sırasıyla nöbete durdular. Öğleden sonra karşıdan gelen 10 kişilik bir asker kafilesi göründü. Askerler koruya varınca durup cigara yaktılar. Hangi yoldan gideceklerini görüşüyorlardı herhalde. Yürüdüler, sola keskin bir dönüş yaptılar. Bağıralım mı arkalarından? Koşeyov mısır saplarının arasından kalkarak öbürlerine sordu. Başları üzerinden ateş edelim. Hey, durun, siz! Kazaklardan 30 metre kadar öteye varmış olan askerler bir duraladılar. Sonra ağır ağır yollarına devam ettiler. Dur! Diye haykırdı kazaklardan biri, havaya ateş etti. Tüfekler öne eğik, ağır ağır ilerleyen erlere yetişmek için koştular. Ne demeye durmuyorsunuz be? Nereden geliyorsunuz? Belgelerinizi gösterin, hadi! Karakol başkanı Kazak çavuşu haykırdı. Erler durdular, üçü silahlarını çekti, biri eğildi, postalının tabanını tutan teli yeniden sıkıştırdı. Pek pejmürde bir halleri vardı, o denli de kirliydiler. Geceyi herhalde ormanda, ağaçların altında geçirmişlerdi. Kaputlarının sırtı hep dikenli tohumlarla kaplıydı. İkisinin başında piyade başlığı vardı, öbürleri kulaklıklı kürk başlık giymişti. Kulaklıklar iliklenmemiş, başlık bağları havada uçuşuyordu. İçeri çökük yanakları titreyen uzun boylu, beli bükük bir er, anlaşılan başları kızgın bir sesle haykırdı. ''Ne istiyorsunuz? Ne zararımız dokundu bizim size? Ne diye takıldınız peşimize şimdi?'' Çavuş, ''Kağıtlarınızı gösterin.'' diye sesine sert bir eda vererek adamın sözünü kesti. Mavi gözlü fırından yeni çıkmış tuzla gibi kırpkırmızı suratlı bir er, cebinden çıkardığı el bombasını çavuşun yüzüne doğru tutup salladı. Dönüp yoldaşlarına bir baktı, Yaroslav ağzıyla konuştu. ''İşte benim kağıdım aslanım, işte gördün mü? Bu pasaport yılın hangi günü olsa geçer, dikkatli ol onun için. Bir savurdun mu artık kaç parça olacağını Allah bilir. Anladın mı ne dediğimi ha, anladın mı?'' Çavuş kaşlarını çatarak yumruğunu adamın göğsüne daldırdı. ''Bırak oyunu şimdi.'' dedi. ''Bırak oyunu, bizi korkutmaya çalışma. Zaten korkmuşuz korkacağımız kadar. Asker kaçağısınız, bizimle karargaha geleceksiniz. Orada sizin gibilere ihtiyaçları var.'' Aralarında bakışan adamlar silahlarını omuzlarından indirdiler. İçlerinden siyah saçlı, zayıf, maden işçisine benzeyen biri bütün umudunu yitirmiş, korkunç gözlerini kazakların üzerinde gezdirdi. Sonra, ''Tanrı hakkı için, tattıralım size süngünün tadını da görün siz.'' diye fısıldadı. ''Hadi açılın, yanıma ilk gelenin beynini dağıtırım, hiç anlamam.'' Mavi gözlü er, el bombasını başının üstünde sallamaya başladı. Öndeki uzun boylu, beli bükük herif, süngüsünün ucuyla çavuşun kaputunun önünü çiziktirdi. Madenci bir yemin savurdu. Dipçikle Misha Koşeyov'un üzerine saldırdı. Koşeyov'un parmağı tüfeğinin tetiği üstünde titreyiverdi. Kazaklardan biri çelimsiz bir eri kaputunun yakasından tuttuğu gibi kolunun ucunda sürüklemeye başladı. Geriden bir darbe gelmesin diye de asabi asabi arkasına bakıyordu. Mısır saplarında kuru yapraklar hışır hışırdı. Vadinin ötesinde mavi dalga dalga tepeler yayılmıştı. Köye yakın otlakta al kahverengi inekler otluyordu. Rüzgar korunun ötesinde tozu havaya kaldırdı. Kasvetli Ekim günü uyuşuk bir huzura varmış, gün dökülü kırları mübarek bir sükun, bir sessizlik sarmıştı. Ama yolun kenarında adamlar anlamsız bir öfkenin pençesinde birbirlerini yiyor, verimli, yağmurdan bereketli toprağa birbirlerinin kanını akıtmaya hazırlanıyorlardı. Hırsları dindi biraz. Erlerle kazaklar daha uslu konuşmaya başladılar. ''Daha 3 gün oldu cepheden döndüğümüz,'' dedi Koşeyov üzgünlükle. Geriye kaçmadık biz. Siz kaçaklarsınız ama utanmıyor musunuz? İnsan yoldaşlarını bırakır da gider mi? Kim tutsun cepheyi? Benim kendi yoldaşımı gözümün önünde süngülediler. Siz de tutmuş bize savaş nedir bilmiyorsunuz diyorsunuz. Biz nasıl bildik? Siz de bilin bakalım. Konuşacak ne var yahu? Diye bir başka kazak onun sözünü kesti. Hadi yürüyün karargaha, yeter bu kadar tartıştığımız. Yoldan çıkın, kenarda durun, kazaklar yoksa ateş ederiz. Tanrı hakkı için ateş ederiz, madenciye benzeyen er haykırdı. Çavuş çaresizlikle kollarını iki yana açtı. Yapamayız kardeş, öldürün bizi isterseniz ama buradan geçemezsiniz. Bizim bölük, bakın şu köyde konaklıyor. Uzun boylu, beli bükük er tehdit etti, olmadı. Alttan aldı, olmadı. Yalvardı, yakardı, yine olmadı. Sonunda eğildi, kirli çıkınından bir şişe çıkardı. Koşeyov'a bakıp bir göz kırptı. Size para verelim kazaklar, sonra bakın Alman vodkası. Bırakın geçelim İsa hakkı için. Evimizde çocuklarımız var. Siz de bilirsiniz ya. Öldük bittik dayanamadık. Buramıza geldi vallahi. Daha ne kadar dayanalım istiyorsunuz? Bırakacaksınız geçelim değil mi? Çizmesinin yanından aceleyle bir kese çıkardı. Silkeleyip içinden iki Kerenski rublesi düşürdü. Rubleleri Koşeyov'un eline tutuşturdu. Al şunları, al şunları. Hay Allah! Siz hiç merak etmeyin. Biz ne yapar eder geçeriz. Yolumuzu buluruz. Para bir şey değil. Parasız da yaparız biz. Al şunu. Biz buluruz daha. Utancından Koşeyov'un bir yanı yanar gibi oldu. Elini arkasına saklayıp geriye bir adım attı. Habire başını sallıyordu. Yanaklarına kan saldırdı. Gözleri doldu. Beşine yakın öyle öldürülmesi yok mu? Beni kızdırdıydı diye düşündü. Ben kendim savaşa karşıyım. Burada tutmuş bu adamları yaka paça götürmeye çalışıyorum. Ne hakkım var buna? Ne yapıyorum ben burada? Ne domuzum ben, ne domuz. Çavuşun yanına gitti. Bir kenara çekti onu. Gözlerini yüzünden kaçırıp konuştu. Bırakalım gitsinler ne olur. Ha? Ne dersin? Hadi gitsinler. Çavuş utanç verici bir şey yaparmış gibi gözlerini oradan oraya gezdirdi. Bırakalım gitsinler. Başka ne yapabiliriz ki? Yakında biz de onların yaptığını yapacağız. Saklamaya ne hacet? Sonra erlere döndü, öfkeyle bağırdı. Ulan namussuzlar, biz size namusumuzla, saygıyla davranıyoruz. Siz bize para veriyorsunuz. Bizim yok mu paramız sanıyorsunuz? Birden köpürdü, avazı çıktığı kadar haykırıyordu. Sokun keselerinizi cebinize, yoksa karargahı boylarsınız. Kazaklar kenara çekildiler, erler yürüyüp gitti. Köyün uzak, boş sokaklarına gözü dalan Koşeyov, kaçakların ardından bağırdı. ''Hey yavrular, ne diye öyle gündüz vakti gidiyorsunuz? Şurada bir koru var, girin içine. Günü geçirin, gece yola çıkarsınız. Bir başka karakola rastladınız mı yakayı ele verdiniz demektir.'' Erler kararsız gözlerle çevrelerine bakındılar. Tıpkı kurtlar gibi kirli bir çizgi halinde kavak korusuna yöneldiler. Kasım başlarındaydı. Petersburg'daki ayaklanmanın haberi Kazak birliklerine ulaşmaya başladı. Genellikle herkesten daha iyi haber alan karargah emir erleri geçici hükümetin Amerika'ya kaçtığını doğruladılar. Dediklerine bakılırsa Kerenski'yi ele geçiren denizciler onu cascavlak tıraş edip bir orospu gibi zifte bulamışlar. Tam iki gün Petersburg sokaklarında sürüklemişlerdi. Sonradan geçici hükümetin devrildiğini, iktidarın Bolşeviklerin eline geçtiğini bildiren resmi haberler geldi. O zaman kazaklar sakinleyip ağızlarını tuttular. Birçoğu savaş artık sona erecek diye sevindi. Ama 3. Süvari Kol ordusuyla Kerenski ve General Krasnov'un Petersburg üzerine yürüdükleri, Kaledin'in de güneyden kazak alaylarıyla harekete geçtiği haberi gelince yeniden telaşlandılar. Cephe darmadağın oldu. Ekim'de erler bölük pörçük, teşkilatsız kümeler halinde kaçıyorlardı. Kasım sonuna doğru bölükler ve alaylar tam mevcutlarıyla mevkilerini bırakıp çekilmeye başladı. Bazen hafif teçhizatlarını alıp gidiyorlar, çok kere alay mallarına el uzatıyorlardı. depolara girip ne var ne yok çalanlar, subaylarını öldürenler. Öne alınmaz yaman bir sel olmuşlardı, evlerine dönüyorlardı. Bu durumda 12. alaya verilen kaçakları durdurma görevinin hiçbir anlamı kalmadı. Piyadenin kesimleri bırakıp çekilmesi yüzünden açılan gedikleri kapatmak amacıyla boş yere cepheye sürüldükten sonra aralıkta yeniden geri çekildi. En yakın istasyona gönderildi. Orada bütün alay malları, makineli tüfekler, cephane stokları, atlar vagonlara yüklendi. Alay kendi içinde korkunç bir mücadeleye dalmış, Rusya'nın bağrına sürüldü. 12. alayın asker katarları Ukrayna'yı geçip Don'a doğru ilerledi. Znamenka yakınlarında Bolşevik partizan birlikleri Kazakların silahlarını ellerinden almaya kalktılar. Görüşmeler yarım saat sürdü. Koşeyov ve 5 Kazak, bölük ihtilal komitelerinin başkanları silahlarıyla geçmek için izin istediler. "Silahları ne yapacaksınız?" diye sordu istasyon Sovyeti'nin üyeleri. Koşeyov hepsinin adına konuştu. "Biz bu silahlarla kendi burjuvalarımızın, kendi generallerimizin hakkından geleceğiz, Kaledin'e göstereceğiz gününü." "Silahlarımızı vermeyiz, bunlar ordunun silahları hem," diye diretti Kazaklar. Trenlerin geçmesine müsaade edildi. Kremenchuk da yine silahlarını ellerinden almaya çalıştılar. Neden sonra o da Kazak mitralyözcüleri, mitralyözcülerinin ucunu vagonların açık kapılarından çıkarıp istasyona çevirince geçmelerine müsaade edildi. Bu arada bölüklerden biri hatlar boyunca yayılıvermiş, savaşa hazırlanmıştı. Yekaterinoslav yakınında bir yerde partizanlarla karşılıklı silah çekiştiler de geçemediler. Alayın bir kısım silahları elden gitti. Mitralyözler, 100 sandıktan fazla cephane, sahra telefon cihazları, birkaç top tele el konuldu. Subaylarını tevkif etmeleri yolunda bir teklifi Kazaklar reddettiler. Bütün yolculuk boyunca tek bir subay can verdi. Onu da Kazaklar kendileri ölüme mahkum ettiler. Cezasını Uryupin'le partizanlardan bir infaz etti. 17 Aralık günü akşama doğru Sinelnikovo istasyonunda yaveri sürükleye sürükleye trenden çıkardılar. "Kazakları eli veren bu muydu?" Eli mavzer tabancalı, omzu Japon tüfekli, dişleri ayrık denizci sordu neşeyle. Uryupin soluk soluğa, "Tanımaz mıyız biz adamımızı?" dedi. "Ta kendisi." Yaver genç bir üsteğmendi. Kapana girmiş hayvan gibi bakınıp duruyordu çevresine. Yanaklarını kesen ayazdan, yediği dipçik darbesinin acısından habersiz. Uryupin'le denizci adamı trenden az öteye götürdüler. "Bunun gibi şeytanın dölleri zaten milleti ayaklandıranlar. Bu ihtilalin sebebi de bunlar ya. Oho, ne titriyorsun öyle gülüm? Titreme, titreme, bin parça olacaksın." Uryupin hırlıyordu. Kasketini başından aldı, haç çıkardı. "Teğmen, dikkat! Tamam mı?" denizci sordu. Tabancasıyla oynuyordu. Dudakları açıldı, sırıttı dişsiz dişsiz. "Tamam." Uryupin bir kere daha haç çıkardı. Bir adım gerileyip nişan alan denizciye baktı. Haşin bir gülümseme vardı dudaklarında. Önce o ateş etti. Chaplin yakınlarında alay, hiç yoktan anarşistlerle Ukraynalılar arasında patlak veren bir çarpışmaya karıştı. 3 kişi öldü o çarpışmada. Güç bela zor kullanarak geçtiler. Bir nişancı tümeninin asker trenleri hatları kapamıştı. 3 güne kalmadan alayın birinci kesimi Milevoro istasyonunda trenden iniyordu. Öbür kesim Lugansk'ta takılmış kalmıştı. Kazakların yarısı atlarını atlayıp istasyondan evlerine yollandılar. Geride kalanlar düzeni bozmadan hayvanlarını Kargin köyüne sürdüler. Ertesi günü Avusturyalılardan ele geçirdikleri atları, sancakları, bayrakları, nişanları, alayın ne kadar parası, malı varsa aralarında pay ettiler. Koşeyov Tatars köyünden diğer Kazaklarla o akşam köye doğru yola çıktı. Bir tepeye doğru bayır yukarı sürdüler atlarını. Aşağıda Çir Irmağı'nın buz beyaz, dolancalı kıyılarında Kargin, yukarı Don bölgesinin en güzel köyü yayılmıştı. Buharla işleyen değirmenin bacasından kesik kesik duman yükseliyordu. Alanda kara bir kalabalık toplanmıştı. Kilise çanı ahaliyi akşam doğasına çağırıyordu. Kargin'in eteklerinden ötede Klimovski köyü çevresinde söğütlerin tepelerini gördüler. Daha ötede karla örtülü ufkun pelinotu mavisi kuşağı üstünde gün batıyordu. Göğün bir yarısını isler içinde mor bir ışıltı kaplamıştı. 18 atlı 3 elma ağacının bittiği bir tümseyin yanından kıvrıldılar. Eğer gıcırtılarıyla hızlı tırısta kuzeydoğu yönünde basıp gittiler. Ayaz gece tepelerin sırtları ardında hırsız gibi çömelmiş bekliyordu. Kazaklar yüzlerini başlıklarına sardılar. Arada bir 4 nala kaldırdılar atlarını. At nalları arkalarında güneye doğru akıp giden sert yolda insana acı verircesine açık tok sesler çıkardı. Yolun iki yanında son ılımandan çökenmiş kar örtüsü otları bastırıyordu. Yol boyunca ay ışığında akar ateş gibi sedefsi bir ışıltıyla parıldadı durdu. Kazaklar gürültü etmeden atlarını dehlediler. Yol güneye aktı. Doğu yönünü bir ormana kapattı. Yolun yamacında kar üstünde küçücük tavşan izleri vardı. Bozkırın ta yukarısında saman yolu gümüş kakmalı bir kazak kemeri gibi gökyüzünü dolanıyordu. 5. Bölüm 1. 1917 yılının sonbahar sonlarında Kazaklar cepheden birer ikişer evlerine dönmeye başladılar. Hristonya göz görürcesine yaşlanmıştı. 52. alaydan 3 yoldaşıyla birlikte döndü. Sonra pürüzsüz yanaklı Anikuşka geldi. Topçu Ivan Tomilin, Atnalı Yakop geldiler. Onların ardından Martin Şamil, Ivan Alekseyeviç, Zakar Korolyov ve uzun boylu Çirkin Borçev sökün ettiler. Aralıkta hiç beklenmedik bir zamanda Mitka Korşunov çıka geldi. Haftasına da 12. alayın kazakları Misha Koşeov, Prokor Zikov, Yepifan, Maksayev, Andrei Koşulin ve Yegor Senilin. Alayından ayrı düşen Fyodot Bodovski bir Avusturyalı subaydan aldığı güzelim esmer atını doğruca Voronez'den sürdü geldi. Sonraları ihtilal ateşiyle kaynayan Voronez ili köyleri içinden nasıl geçtiğini, atının süratine güvenip nasıl Kızıl Partizan kuvvetlerinin burunları dibinden sıyrılıp tüydüğünü sık sık anlatırdı. Sonra Merkulov, Pyotro Melekov ve Bolşeviklerin ele geçirdiği 27. alaydan kaçan Nikolay Koşeov geldiler. Son zamanlara kadar 2. yedek alayda hizmet gören Gregor Melekov'un Bolşevik olduğunu, Kamenskaya'da kaldığını onlar haber verdi. Bir zamanların ünlü, gözü pek at taciri Maxim Gryaznov da kargaşalı günlerin heyecanına ve de rahat bir hayata konma umuduna kapılıp Bolşeviklere gitmişti. Dediklerine bakılırsa Maxim, aklın hayalin alamayacağı kadar çirkin, bir o kadar da huysuz bir at ele geçirmiş bir yerden, sırtında boydan boya bir gümüş çizgi varmış. Pek yüksek bir at değilmiş ama gövdesi uzunmuş, rengi desen inek gibi kırmızı. Gregor'dan pek söz açmadılar, söz açmaya pek niyetli olmadıkları belliydi. Seçtiği yolun köye aykırı gittiğini biliyorlardı. Yolları bir daha karşılaşır mıydı, o da belli değildi zaten.